Mercek'ten herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bu hafta dış politikada Türkiye için önemli birkaç farklı dosyada önemli gelişmeler oldu. Onlara değinmek, onlarla ilgili konuşmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde dış politikada Libya'da bir gelişme yaşandı. Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmeler yaşandı ve Orta Doğu'da bazı gelişmeler var. Türkiye bunlarla ilgili rahatsızlığını belli eden bazı açıklamalar yaptı. Son dönemde tabii Türkiye'nin kınama açıklamalarında bir artış, bir enflasyon olduğu ile ilgili yorumlar yapılıyor. Son bir ay içinde kaç ülkeyi kınadığı, kaç ülkeye karşı açıklama yaptığı Dışişleri Bakanlığı'nın bununla ilgili istatistikler tutan haberler yayınlandı. Bunlarla ilgili, bunların önemli başlıklarıyla ilgili bir konuşalım istiyorum. Bu öncelikle çarşamba gününün flash gelişmesinden söz edebiliriz. Libya'da Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümetinin lideri Fayez Sarraç çarşamba günü istifa edeceğini açıkladı. Bununla ilgili konuşmak üzere TR724 yazarı Cumal Önal Bey ile beraberiz. Cumal Bey merhabalar.
Merhabalar Ali Bey.
Sarraç'ın istifası bu ne anlama geliyor? Yani Türkiye'nin malum orada daha önce bunları işledik. Türkiye'nin orada bir müdahalesi var ve ulusal mutabakat hükümetiyle bir ortaklığı var. Bu ortaklığın geleceği açısından önemli mi? Neleri değiştirir? Bunları öncelikle sormak istiyorum.
Yayın başlarken sen güzel bir ifade kullandın. Türkiye'nin son dönemdeki bu yok hükmünde ya da tanımıyoruz türü açıklamaları çok olmuştu. Yakında Fayez Sarraç'ın istifasıyla ilgili de bu türlü Türk Dışişleri bir açıklama yaparsa şaşmayız. Yani çünkü bu beklenmedik bir olaydı tahmin ettiğim kadarıyla. Tabii ki Türk Dışişleri'yle ne tür gelişmeler var bilmiyoruz. Ama Fayez El Sarrac'ın bu çıkışı ilginç. Gerçekten ilginç bir açıklama. Birkaç gün içinde, birkaç hafta içinde görevini bırakacağını söyledi. Bu Türkiye açısından önemli mi değil mi bilmiyoruz. Yani, biliyorsunuz Fethi Başağa'yla bunların Fayez El Sarrac'ın çok ciddi bir çatışması olmuştu liderlik konusunda. Ve son anda Başağa'yı görevden almıştı Fayez El Sarrac. Tabii daha sonra büyük ihtimalle Türk Dışişleri devreye girerek bu istifayı ya da görevden almayı geri aldırdı. Sonradan Sarraç'ın bu açıklaması geldi. Bu nasıl bir hamledir? Bunu belki de şu anda çok fazla bilemiyor olabiliriz. Yani perde arkasında neler var? Her ne kadar perde önünde gördüğümüz Fayez El Sarrac Cenevre görüşmeleri öncesinde muhtemel görüşme, yani Tobruk hükümetiyle devam eden görüşmelerin önünü açmak için bu tür bir karar aldığını belirtse de perde arkası tam olarak ne olduğunu, neler geçtiğini bilmiyoruz. Evet. Bu Türkiye açısından önemli bir gelişme olabilir. Çünkü bu ilk akla gelen soru şu. Fayez El Sarrac bu kararını Türkiye'ye sorarak mı aldı? Yani bu çok önemli bir nokta. Eğer Türkiye sormadan aldıysa, yani Türkiye açısından zaten Libya konusunda çok ciddi bir gerileme başlamıştı son dönemde. Yani Türkiye neredeyse adı okunmaz bir hale geldi. Özellikle 21 Ağustos'taki ateşkesten sonra, Tobruk hükümetiyle Trablus hükümeti arasındaki ateşkesten sonra Türkiye açısından Libya'da çok ciddi bir gerileme başladı. Sonra bu Fayez El Sarrac'ın istifa edeceği kararı geldi. Eğer evet, Onlar Türkiye ile danışıklığı yapılmıyorsa, Türkiye'nin bu konuda çok bir bilgisi yoksa bu tamamen Türkiye'nin devre dışı kaldığı anlamına da gelebilir.
Yani petrol bölgelerine Türkiye... Evet. Pardon, sözünüzü kesiyorum. Petrol bölgelerine bir operasyon sinyali vermişti defaatle Erdoğan açıklamalarında. O operasyon sanki yapılmadı.
Evet, yani bunlar zaten artık... Evet. Evet, onlar zaten rafa kaldı. Yani artık bir operasyon bu saatten sonra zaten mümkün değil. Amerika biliyorsun devreye girdi. O bölgenin, o Sirte bölgesinin silahsızlandırılması yönünde bir gelişme olmuştu. Ya, Türkiye'nin şu anda bir esamesi açıkçası okunmuyor. Eğer bu Cenevre görüşmelerinde de Tobruk hükümeti ve Trablus hükümeti aralarında anlaşabilirlerse Türkiye ilk bölgeden atılacak, yani Libya'dan ilk atılacak ülke bence Türkiye. Yani ilk gözden çıkarılacak aslında diyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin orada hem paralı askerleri var, hem de Türkiye'nin çok sayıda askeri var ya da istihbarat birimi var, istihbaratta çalışan görevliler var, silahı var. Zaten böyle bir anlaşma olması durumunda ilk maddelerden birisi yabancı güçlerin çekilmesi.
Peki Türkiye'nin Trablus'un savunmasına yaptığı yatırım, özellikle Haziran ayında neredeyse Trablus'u düşmekten kurtarmıştı Türkiye. Bu yaptığı askeri yatırım aynı zamanda bir bağımlılık ilişkisi oluşturmamış mıdır? Yani Trablus'taki hükümet için
Bence öyle bir
Türkiye'yi
bağımlılık.
kesip atmak, Türkiye'yi oradan devreden çıkarmak onlar için o kadar kolay olur mu? Burada hani
Şimdi şöyle,
evet.
bu çok önemli bir soru. Yani Fayez El-Sarraç eğer, çünkü Türkiye kimin orada anlaşmalar yaptı? Fayez El-Sarraç olsun, Başa olsun. Eğer bir anlaşma sağlanırsa büyük ihtimalle bunlar ya görevlerini bırakacaklar ya anlaşarak, yeniden anlaşarak göreve gelecekler. Bu da dolayısıyla Türkiye'nin etkisini azaltacak. Tabii dediğim gibi yani halen bu gelişmeler çok yeni. Türkiye artık ya burada devre dışı bırakılabilecek gibi görünüyor. Amerika'nın ağırlığını koyması, Almanya'nın ağırlığını koyması, tabii bu görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la da görüşülerek bu kararlar alınıyor. Dolayısıyla eğer karşılıklı bir anlayışa varlık, ne dersen Türkiye burada en zararlı çıkacak ülke durumunda. Fayez El-Sarraç'ın istifası da sanki bunun işaretlerini gösteriyor. Çünkü Fayez El-Sarraç Trablus'ta Türkiye'nin adamı durumundaydı. Türkiye'nin sayesinde ayakta duruyordu. Ve
Evet.
orada o görevi bırakması durumunda yani görünen o ki en zararlı çıkacak ülke Türkiye görünüyor. Ama dediğim gibi bu gelişmeler çok daha yeni. Türkiye'nin yeni bir hamlesi gelebilir mi? Gelse ne yapabilir Türkiye bu saatten sonra? Çok da açıkçası elinde bir kozu kalmadı. Yani kendi
Evet.
başına sirkle üzerinde yürüyecek bir durum yok.
Evet.
Çünkü Amerika ağırlığını hissettirmiş durumda. Diğer güçler özellikle Fransa zaten fazlasıyla bölgeye girmiş durumda. Hem Akdeniz, Doğu Akdeniz olsun hem Libya olsun. Dolayısıyla Türkiye yani Türkiye için çok ciddi bir gerileme süreci başlıyor diyebilir. Zaten bu beklenen bir gelişmeydi zaten.
Evet, tabii zaten Türkiye Libya'daki müdahalesini açıklarken en önemli argümanı orada Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, daha doğrusu Birleşmiş Milletler'deki Libya koltuğunu işgal eden hükümet tarafından bir anlaşma çerçevesinde çağrılmış olduğuna vurgu yaparak bugüne kadar açıklama
Evet.
yapıyordu. Sanırım Türkiye'nin dışında yaşanabilecek bir gelişme Trablus hükümetine cazip bir çıkış yolu sunulması halinde diplomasi masasında sanki birazcık Türkiye'nin devreden çıkması söz konusu olabilir gibi.
Yani şöyle zaten anlaşma maddeleri arasında yeni bir başkanlık konseyinin kurulması, ilk
Evet.
başkanlık oluşturulursa Fayez El-Sarraç'a bir görev verilir mi? İkinci en önemli madde seçimlerin yapılması ve diğer bir madde de yabancı güçlerin çekilmesi. Her halükarda bu üç maddede Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla Türkiye masada kalabilir mi? Kalsa bile güçlü bir pozisyonda olabilir mi? Yani orada askerlerin bulunması, gücünün bulunması yani diğer büyük güçler açısından çok da ciddi bir unsur değil tabii ki. Neticede eğer Trablus hükümeti anlaşmaya varacaksa Türkiye çok rahatlıkla burada gözden çıkarılabilir gibi görünüyor.
Tabii zaten Libya'nın yapısı gereği diplomatik bir çözüm dışında bir çözüm imkanı olmadı. Zaten defalarca yazıldı. Yani askeri olarak duruma tamamen bir tarafın hakim olması pek mümkün değildi. Ve aslında baktığınız zaman diğer aktörler iki tarafla da sanki irtibatını, kanalları açık tutarken Türkiye birazcık diğer tarafı tamamen yok sayan ve biraz katı, marjinal bir pozisyon aldı. Dolayısıyla iki tarafı diplomasi kanalının ilerlemesi birazcık Türkiye'nin pozisyonunu açığa düşürme olasılığı taşıyor. Sanki bunu anlıyorum ben.
Evet. Şöyle de bir durum var. Tabii ki bu ateşkesten sonra Türk ve Mısır istihbarat birimler arasında ciddi görüşmeler olduğu söyleniyor. Yani bu tabii ki medyadan takip ettiğimiz kadarıyla. Hatta Trablus yönetiminin Mısır'a temsilci gönderdiği de söylendi. Bu yazılıp çizildi. Tabii ki bunlar resmi olarak açıklanmadı. Eğer böyle bir durum varsa dediğim gibi yani Türkiye açısından bu gelişmeler ne anlam ifade ediyor? %100 net bir şey söyleyemeyiz. Yani bunlar da önemli gelişme diyebiliriz.
Evet, Orta Doğu'daki o zaman başka bir dosyaya geçebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri malumunuz İsrail ile bir diplomatik ilişki tesis edilmesi anlaşması yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından bir başka Körfez ülkesi Bahreyn bu hafta İsrail ile benzer bir başlangıç yaptı. Dışişleri Bakanlığı bunlara tepki gösteriyor, her bir için açıklama yaptı. Bahreyn'i de bu şekilde kınamış oldular. Bu ülkeleri Filistin davasına ihanet etmekle suçluyor dışişleri açıklamalarında. Hükümet yanlısı medyada da bu Arap ülkeleriyle ilgili çok sert, çok aşağılayıcı yorumlar, karikatürler görebiliyorsunuz. Sosyal medyada da tabii Türkiye'nin şu anda İsrail'le diplomatik ilişkisi olan bir ülke olarak bu tepkileri vermesindeki gariplik dikkat çekiliyor. Size sormak istediğim, Ankara gerçekten bu konuda bir rahatsızlık duyduğu için mi, gerçek bir rahatsızlığı var mı, yoksa olan biteni iç kamuoyuna bir İsrail karşıtlığı satmak için bir vesile olarak mı değerlendiriyor? Bunu sormak istiyorum.
Ya şöyle, tabii ki Türkiye bu konuda hiçbir şekilde samimi değil. Yani ihanet dediği zaman neyin ihanet? Yani her bir ülke başka bir ülkeyle istediği şekilde ilişki kurabilir. Bu Türkiye'yi neden ilgilendirebilir ki? Nasıl ihanet olarak algılayabilir? Biliyorsun Türkiye İsrail'i ilk tanıyan ülke. Ha, bunu AKP tanımadı ayrı mesela ama istese AKP ilişkileri askıya alabilir de çok rahatlıkla.
Yani şunu yani diyorlar, sizin bu adımı atmanız İsrail'i Filistin konusunda yani pozitif bir şekilde etkilemeyecek. İsrail'in Filistin'i çiğnemesindeki o politikasının devamı konusunda cesaretlendirecek. Türkiye'nin mesajı genelde o açıklamaları okuduğunuzda satır aralarında bu.
Yani gerçekten evet. Yani şunu o zaman söylemek lazım. Eğer böyle bir risk görüyorsa en başta AKP hükümetinin evet, İsrail'le tüm ilişkileri askıya alıp tanımamazlık, yani tanımayacağını ilan etmesi lazım. Ben öncelikle şu fikrimi söylemek istiyorum. Hiçbir ülkenin bir ülkeyi tanımıyorum, tanımamamız gerekiyor şeklinde bir politikasının doğru olduğuna inanmıyorum. İsrail de buna dahildir. İsrail'le bir sıkıntı varsa İsrail'le görüşülerek çok rahatlıkla bu sıkıntılar giderilebilir. Ben seni tanımıyorum, sen benim muhatabım değilsin diyerekten sen işgalcisin dediğin zaman o zaman hangi ülke işgalcide ya da hangi ülke ile ilişkiler demokratik ya da insan hakları ölçüsünde yürütülebilir ki? Yani böyle de bir durum var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yöndeki açıklamayı çok samimi bulmuyorum. Her ülke bana göre bölgede bir barış olacaksa, barış sağlanacaksa bence İsrail'i her ülke tanımalı ve İsrail'i tanıyan ülkeler ancak baskı kurabilirler. Biliyorsunuz AKP iktidara geldikten sonra 2003 ile 2009 yılları arasında Türkiye ile İsrail ilişkileri gerçekten iyi düzeydeydi ve o dönemde de belki de Filistinler en rahat dönemlerini yaşadılar. Hatta Türkiye'den çok sayıda insanın üst düzey yetkilinin Gazze'ye gittiğini, Gazze'de muazzam bir ihtiyarlık olduğunu, bölgede ticari bölgeler kurulması için çalışmalar yapıldığını çok iyi biliyorum. Ben o dönemi takip etmiştim. Evet. Ama ne zaman ki Türkiye ile İsrail ilişkileri bozuldu, Filistin'de de durumlar kötüleşmeye başladı. Dolayısıyla ben Bahreyn'in ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ya da sonraki ülke hangisi olabilir, Suudi Arabistan olabilir, Umman olabilir, başka bir ülke de olabilir. Bunların tanıması bence çok da yani bu ahlaki değildir, yani ihanettir demek çok saçma bir şey. Her ülke evet, İsrail'i bana göre tanıyabilir, tanıması da gerekir. Mesele olan Filistin'e katkısı ne olacak? Eğer Filistin'e evet, zarar verecek de bu tanımayla alakalı bir şey değil. Türkiye tanıyor ya da tanımıyor da Filistin için ne yaptığına bakmak lazım. Yani evet, Filistinler gerçekten bu süreçte yani Arap ülkeleri tanımıyordu. Suudi Arabistan'a diğer ülkeler. Filistin'e faydası ne oldu? Evet. Belki de tanıdıktan sonra bir faydası olacaktır. Ben mesele bu yönden bakılması gerektiğini düşünüyorum.
Zaten bölgenin yakın tarihine baktığınızda bu ülkelerin hiçbiri tanımıyordu ve bölgede İsrail'le konuşan tek ülke Türkiye'ydi. İsrail sadece Türkiye ile konuşabilen tecrit olmuş bir ülkeydi. Buna rağmen Filistin konusunda yani o ülkelerin tanımıyor olmasının o şekilde bir etkisi, İsrail'i durduran bir etkisi olmadı. Hani tabii ki şimdi imzaladıkları anlaşmaların içerikleri belki önemli, içeriklerine yoğunlaşılmalı. Dediğiniz gibi Filistin açısından ne getiriyor, ne getiriyor Filistin konusu bu ülkeler arasında bir gündem maddesi mi? Yani belki buna bakılabilir ama kategorik olarak karşı çıkmanın tarihine de, bölgenin yakın tarihine de baktığınız zaman bir mantığı, dayandığı bir şey yok. Yani bugüne kadar tanımama tavrının Filistin'e getirdiği bir pozitif bir katkıdan bahsedemiyoruz.
Yani olaya Filistin açısından bakmak lazım. Yani yoksa evet, hani ülke tanıyor. Bence bu çok gereksiz bir tartışma. Evet. Türkiye tanıyordu. Filistin için ne yaptı? Tanımasa ne yapacak? Yani bu ne getirisi olacak? Bunlara bakmak lazım.
Sanki iç kamuoyu içinde bir malzeme oldu gibi bu gelişmeler. Ben şunu sormak istiyorum. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn malumunuz Körfez İşbirliği Konseyi adı verilen bir uluslararası bir yapının kuruluşu, birliğin üyeleri. Bu grubun da bir de facto lideri var. En büyük üyesi Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın bu kervana katılmasını bekliyor musunuz? Çünkü mesela Birleşik Arap Emirlikleri bu süreci başlattı ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan genelde dış politika meselelerinde hizalanırlar. Öyle bir görüntüleri vardır. Çok fazla ayrışmazlar. Fikir ayrılığına düştükleri pek görülmez. Suudi Arabistan'ın da bu yolda gideceğine dair bir işaret olarak görüyor musunuz bu anlaşmaları?
Öncelikle Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar aynı müttefik görünse de pek çok konuda aralarında çok ciddi çatışma olduğunu da biliyor zaten. Mesela Yemen'de rakip güçleri destekleyerek çatışıyorlar. Yani aralarında çok ciddi ihtilaflar da var Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında. Suudi Arabistan şu yakın zamanda ben tanıyabileceğin çok ihtimal vermiyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ın kendine biçtiği bir rol var. Ben İslam dünyasının lideriyim pozisyonu var. Dolayısıyla İsrail'i tanıması belki zor görünüyor ama çok fazla kolaylıklar yapabilir.
Evet.
Mesela hava sahasını açması gibi ya da ticari ilişkiler, perde arkası ticari ilişkiler yürütebilirler. Bu şekilde yani ilişkiye tam bir tanıma olarak değil de bu şekilde bir yol alma olacağını ben düşünüyorum. Rahatlıkla da olabilir. Ama tanıma olabilir mi? Zor gibi görünüyor ama artık Orta Doğu'da hiçbir şey öngörmek çok da
Evet.
kolay olmuyor. Yani ben kendimi bağlamak da istemiyorum. %100 tanımaz
Bir
demek değil
Evet,
ama
çünkü bir imaj çalışması var Suudi Arabistan'ın. Son yıllarda yaptıkları, tabii ki gerçekten demokratik reform sayılabilir mi başka bir konu ama şu anki liderlerinin bir popülaritesi var Batı'da ve sembolik olarak Batı kamuoyunun alkışladığı bazı hamleler yaptı.
icraatları
İşte
var.
kadınların araba kullanılabilmesi gibi belki çok farklı boyutta şeyler ama sanki böyle eskisi kadar görüntü olarak birazcık imaj çalışması yapıyor gibi. Belki yani bu konuda bir yumuşamayı da belki
Şundan
göze
dolayı
alabilirler.
şöyle bir durum var. Yani biliyorsun Türkiye ve Katar'ın kurduğu eksenin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Emirlikler ve Mısır. Bir önceki programda da söyledik. Yani bu ekseni dengelemek için İsrail, yani bu adımların parçalarından birisi de, yani Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn'in İsrail'i tanıma sebeplerinden birisi de Türkiye olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Suudi Arabistan da bu kervana şöyle destek verebilir. Yani Türkiye bölgede, Türkiye ve İran'ı da tabii, İran'ı da katmak lazım.
Evet.
Etkisizleştirmek için, Amerikan desteğini daha fazla yanlarına alabilmek için bu tür yollara başvuruyorlar. Yani bu ayaklarından birisi. Pek çok ayağı var tabii ki. Dolayısıyla Türkiye karşı, eğer Türkiye daha da sertleşirse bölgede, daha farklı adımlar atarsa, İsrail'le bir araya gelmek, yani Körfez ülkeler olsun, Mısır olsun, alternatifler arasında yer alıyor. Yani İsrail'i kendi saflarına çekmek. Çünkü
Evet.
biliyorsun İsrail sürekli olarak tarafsız durmaya çalışıyor açıkçası. Yani Doğu Akdeniz gelişmelerine dair tarafsız durmaya çalıştı. Yani bu süreçte eğer İsrail karşı tarafın yanında yer alsa, yani Mısır ve Suudi Arabistan cephesinin, bu onlar için, onlar kendileri açısından bir avantaj olarak görebilirler.
Tabii.
Öyle değerlendiriyor olabilirler. Yani.
Yani İsrail'in zaten o konuda taraf olmakta doğrudan bir menfaati yok ama tabii ki Türkiye'nin politikası iki tarafın ne kadar agresifleşeceği bu meselenin tonunu belirleyebilir. Son olarak Doğu Akdeniz'deki konuya değinmişken orada bir gelişme yaşandı. Ondan söz ederek bitirebiliriz. Malumunuz bunu işledik. Türk-Yunan gerilimi var. Deniz sahalarının münhasır ekonomik bölgelerin paylaşımı ile ilgili. İhtilaflı iki tarafın da hak iddia ettiği bir sahada Oruç Reis gemisi sondaj yapıyordu. Antalya'ya çekildiği duyuruldu. Başlangıçta 90 gün yanlış hatırlamıyorsam orada çalışacağı şekilde ama Antalya'ya çekildi. Antalya'ya çekilmesiyle ilgili Türk tarafının resmi açıklaması bakım, periyodik bakım, rutin bakım çalışması şeklinde. Ama sanki muhataplardan, Amerika'dan Yunan tarafına yapılan açıklamalar meselenin bir yumuşatıcı, yatıştırıcı bir eylem olduğu yönünde. Çünkü pozitif bir gelişme gibi övgüyle söz ettiler. Siz de öyle bir diplomasinin ağırlık kazandığı yönünde bir adım olarak görüyor musunuz? Bu geminin çekilmesi nasıl bir anlam ifade ediyor?
Ya ben Türkiye'nin burada diplomasiye bir yer açalım diye düşündüğünü zannetmiyorum. Türkiye çok ciddi bir baskı yemeye başladı. Çünkü iyice yalnızlaştı. Fransa ağırlığını koymaya başladı. Fransa'nın bölgeye gelmesi açıkçası Türkiye
Evet.
çok açık tedirgin etti. Erdoğan'ın açıklamalarından zaten bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Sanki karşısında Yunanistan değil de Fransa varmış gibi. Fransa'nın bölgeye gelmesi Erdoğan rejimini çok tedirgin etti. Ama olay sadece bu değil. Tabii Avrupa Birliği biliyorsun 24-25 Eylül'de bu ayın 24-25'inde zirvesi var. Buradan
Evet.
gelebilecek bir ambargo asıl Türkiye daha Türkiye demiyorum. Ben Türkiye ve Erdoğan'ı ayrı düşünüyorum. Erdoğan rejimini çok tedirgin ediyor. Dolayısıyla ben ağırlıklı sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu Avrupa Birliği zirvesi olduğunu düşünüyorum. Bu zirve öncesi Türkiye biraz ortamın yumuşamasını ve muhtemel bir ambargodan kaçmaya
Evet.
çalışması olarak yorumluyorum. Aynı zamanda Amerika'da biliyorsun bölgede artık işte Kıbrıs'ı silah ambargosunun kaldırması, Kıbrıs'a sıcak mesajlar vermesi,
Evet.
Pompeo'nun Kıbrıs ziyareti sırasında Türkiye'yi eleştirmesi, biz endişe duyuyoruz türlü açıklamalar yapması. Ya bunlar Türkiye'ye yönelik çok ciddi baskılardı. Hatta Rusya bile bu süreçte Kıbrıs'ın yanında ya da Yunanistan yanında olduğunu açıkladı. Ya Türkiye'nin yalnızlığı iyice afişe edildi bu süreçte.
Evet.
Erdoğan tüm bu güçlere karşı koyacak bir gücü yok. Dolayısıyla bir şekilde geri adım atması gerekli. Ben Oruç Reis'in öyle bakım falan olması için çekildiğini düşünmüyorum. Tamamen bir geri adımdır. Bu Türkiye'nin bir geri adımıdır. Zaten yapması gereken de buydu ama gerçekten boyun eğerek yapıyor. Yani diplomasi
Evet.
de bunun adı açıkçası budur. Karşı taraf güçlü olunca Erdoğan da geri çekilmek zorunda kalıyor. Mesela Yunanistan tek olsaydı bu Oruç Reis geri çekilmeyecekti. Yani buna eminim.
Evet.
Ama ne zaman ki Fransa ağırlığını koydu, Avrupa Birliği'nin böyle bir durumu oluştu, Erdoğan mecburen gemiyi geri çekti. Yani olayın özeti budur. Yani çok da fazla bu konu üzerinde
Evet.
fikir yürütmeye de gerek yok. Yani bu kadar net.
İzlenen yöntem aslında. Geçmişte
Evet.
Türkiye bu konuda Yunanistan'ı bir miktar tecrit edebiliyordu ama artık sanki öyle bir yol kalmadı gibi. En yakın bahsettiğiniz gibi yakın ilişkiler olan Rusya'dan bile bu konuda bir sempati mesajı alınamadı. Peki bir taraftan da bakım için çektik. İşte Antalya hala bölgeye yakın. Bu sanki ileride bölgeye gönderebiliriz şeklinde bir açık kapı bırakıyor. Böyle bir ihtimal, biraz spekülasyon olacak ama böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
Spekülasyon tabii
Evet.
olabilir. Yani şimdi bakacak istediği Avrupa Birliği'ne mesela atıyorum zirvede herhangi bir sonuç
Evet.
çıkmadı. Ya da ne bileyim Fransa'da farklı bir tavır geldi. Türkiye çok rahatlıkla. Ya onu demokrasi kılıcı gibi sallandırır. Ya bu diplomasi çok da uygun bir şey değil. Yani bu şantaj diplomasisi çok da işe yaramaz. Yani bunun adı başka bir
Evet.
şey değil. Yani, yani bu şantajlara Türkiye'nin ya Türkiye'nin adının bu şekilde kirletilmemesi lazım. Ya Türkiye'nin adı şu anda kirletiliyor. Türkiye ki yani bölgede gerçekten bir dönem çok bir yıldızdı. Ama şu anda nefret edilen bir obje haline dönüştü. Ve bunun da müsebbipleri belli yani. Buna Türk halkının buna fazla izin vermemesi gerekiyor. Yani Türkiye şu anda gerçekten
Evet.
bölgenin en nefret edilen objesi haline dönüştürüyor.
Evet,
Bu
kaldı
yani
ki evet bu yani
bunu
bu
yürütmeye
deniz
yakınlar.
paylaşımı konusunda hukukçuların haklı bulduğu, Türkiye'yi haklı bulduğu konular da var aslında.
Tabii ki.
Ama bu konuda da sanki ağırlığı kaybettiriyor gibi
Ya şöyle bir
izlenen
şey
yöntem
görüyorum.
aslında daha çok.
Özür dilerim. Son bir şey. Yani Türkiye artık sanki Erdoğan'ın bu izlediği politikalar ya sanki Türkiye iyice içine kapatmak, dört
Evet.
tarafa hep söyleniyor ya düşmanlarla
Evet.
çevirir. Sanki bunu fiili hale getirmek istiyor gibi bir hali var. Yani bu izlenen politikalar
Evet.
açıklaması bu. Yani yapılan Gülhan Bey açıklamalar, meydan okumalar aslında Türkiye'nin dış politikasının altına uyuyor. Sanki
Evet.
bunu bilinçli bir şekilde yapıyor gibi. Ya ben bunda çok iyi bir niyet görmüyorum.
Evet. Yani normalde de tabii bu konular zor konular, gerilim olabilir ama bu
Evet.
sanki fazlasıyla hoyrat bir tavırla bazı yapıcı diyalog kapıları da tamamen kapatılıyor ve bir yalnızlaşma var. O sanki en kötüsü gibi. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu hafta tek bir konuya odaklanamadık. Birkaç farklı önemli gelişme oldu birkaç dosyada. Kısa kısa üzerine konuşma imkanımız oldu. Ben çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
Ben
Haftaya
teşekkür ediyorum.
yeniden
Kolay
görüşmek
gelsin.
dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.